eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 22 Kasım Çarşamba 2017 bugün dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksende. Sıcak bir gündem var yine dünya haber. Dünya hep öyle, hiç soğumuyor işler maalesef. Orta Doğu gündemi yoğun, bugün Soçi zirvesi var. Geçen haftadan beri aktarmaya çalışıyoruz farklı görüşlerle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti Soçi'ye, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki lideri konuk ediyor. Astana sürecinin üç garantör ülkesi İran, Rusya ve Türkiye. Bugüne kadar hep teknik düzeyde görüşmeler yürütüldü. Temsilciler ve aracılığıyla yürütüldü. Ama bu sefer liderler zirvesi toplanıyor. Ocak ayından bu yana bir Astana süreci yaşanıyor. Cenevre'ye bağlayıp BM'nin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye'de siyasi çözüm bulmak. Tabii sahadaki hareketlilikle beraber siyasi çözüm masasının da ısındığını söylemek mümkün bu açıdan. Bu liderler zirvesi önemli. Eksende yakalayamayacağız sonucunu. Akşamüstü saatlerinde ortak basın toplantısı düzenlenecek. Ama yine de bugünden yarına bakacağız. Yarın da Türkiye açısından daha yakından değerlendirmeye çalışacağız. Bu zirvenin mesajlarını programın ikinci yarısında Moskova'ya bağlanacağız. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Kerim Aslak konuşacağız. O yakından Rusya'nın özellikle biçimlendirdiği bu süreci yakından takip ediyor. Rusya ne yapmak istiyor bu Soçi zirvesiyle? Verilecek olan mesajların mahiyeti, bu süreçte nasıl etkili olacak? Konuşmaya çalışacağız kendisiyle. Bunun dışında tabii Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, NATO krizi, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Reza Zarrab davası var. 27 Kasım'da ertelenmişti bir hafta kadar, duruşmalara katılmayacağı söyleniyor, itirafçı olacağı söyleniyor. Bunlar da ilişkilerde önemli rol oynuyor. Mesajlar var, onları aktaracağım size. İş nereye gidiyoru anlamaya çalışacağız. Avrupa'dan, dünyadan, Orta Doğu'dan başka haberlerim olacak Eksende. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki Pop-up'tan, rsfm.com.tr'den, yine internet üzerinden Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, öncelikle bugün Soçi zirvesi var. Dünden bugüne belki uluslararası politikada dikkat çekecek demeçler var. Onları da aktarmak gerekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği, NATO bağlamında, Rusya ile Türkiye ilişkileri bağlamında. Cumhurbaşkanı'nın dün TBMM'deki partisinin haftalık grup toplantısında verdiği mesajlar belki önemliydi. Soçi zirvesine atıf yaparak Rusya ile kurdukları ilişkiden elde ettikleri neticelerin önemli olduğunu söylemişti dün. Diğer yandan da Batılılara ve Amerika'ya, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye aktarılan silahlar vesilesiyle eleştirilerini dile getirmişti. Silah yüklü tırlar niçin Kuzey Suriye'ye geliyor? Hangi ülkeye karşı niçin yapıyorsunuz? Demişti. Diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la ilgili olarak Esad rejimi hala yerlerinde durmaktadır. Suriyeli muhalifler neredeyse terörist duruma da düşürülmüştür ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Tabii Soçi süreciyle ilgili askeri toplantılar birazdan aktaracağım. El-Kaide ve El-Kaide bağlantılı grupların ortadan kaldırılması Türkiye'nin yardımıyla söz konusu. Dolayısıyla siyasi retorikte çıkışlar böyle ama sahadaki şeyler, durum biraz daha farklı elbette. Ama Cumhurbaşkanı bunları böyle formüle ediyor. Demokrasinin getirilmesi değildir mesele, terör değildir. Körfez'deki, Kuzey Afrika'daki gelişmelerin hiçbiri Irak ve Suriye'deki olaylardan bağımsız değildir diye bir değerlendirmesi de var. ne kendimizin ne de komşularımızın böyle bir muameleye tabi tutulmasına izin vermeyeceğiz. Herhalde rejim değişikliğini kastediyor olsa gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'de demokrasi götürmek temasında Türkiye'de Batı'yla işbirliği yapmıştı geçmişte. Herhalde bu bir politika değişikliğine işaret olarak algılanmalı verilen bu mesajlar. 17-25 Aralık başarısız olunca tezgahı Amerika'da kurdular dedi Cumhurbaşkanı aynı zamanda Reza Zarrab davasıyla bağlantılı olarak. Bir de Avrupa Birliği'nin de en son siyasi gerekçelerle Türkiye'deki OHAL uygulamaları, demokrasinin altının oyulması vesaire fon kesintisine gidilmişti. Bu konuda da Avrupa Birliği her fırsatta bize parmak sallıyor. Siz önce içinizdeki teröristleri temizleyin ifadelerine çıkışını yaptı. Cumhurbaşkanı'nın Batı'ya karşı bir retoriği olduğunu belirtmek mümkün. Özellikle de bu söylemde yani Türkiye'ye yönelik Batı'nın tezgah kurduğu söylemine Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Daha doğrusu soru soruldu. Heather Nauert günlük basın briefinginde biz Türkiye'den aynı hikayeyi daha önce de duyduk. Hepsi aynı hikaye. Önceki açıklamamı tekrarlayacağım. Bizim Türkiye'ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olduğumuz iddiası saçmalık. Konuyla ilgili sorularınızı Adalet Bakanlığı'na iletmenizi öneririm dedi. Bazı kişiler daha sonra pişmanlık duyacakları sözler sarf ederler ifadesi dikkat çekici. Bir gün iyi, bir gün kötü olabilir. Biri bir şey söyleyebilir. Sonra söylediğinden üzüntü duyabilir dedi. Türkiye için bir NATO ülkesi üyesi, Amerika'nın değerli bir müttefiki, ilişkilerimiz güçlü ifadelerinde kullandı. Evet. Pazartesi aktarmıştım size. Geçen cumartesi günü Halifax, Kanada'da bir NATO Uluslararası Güvenlik Forumu düzenlenmişti ve NATO'daki kriz de buraya damgasını vurmuştu. Çünkü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da bir konuşma yapmıştı. NATO'dan Türkiye'nin çıkmayacağını vurgulayan bir konuşmaydı bu. Önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan bir konuşmaydı. Bir de fotoğrafını yayınlamıştı Twitter üzerinden Uluslararası Güvenlik Forumu. Yalnız fotoğrafında darbe sonrası çekilmiş, darbe girişimi sonrası boğazında yara izi olan fotoğrafı kullanılmıştı sosyal medya hesaplarında. Bu yüzden özür dilemişler forumdan, açıklama yapılmış, verilen rahatsızlıktan ötürü özür dilenmiş. Bu arada NATO skandalı Atatürk'ün düşman olarak gösterilen bir resminin sanal skandalda, Norveç'teki tatbikatta kullanılması krizi tetiklemişti NATO ile Türkiye arasında ve Avrupa ABD arasında. Şimdi soruşturma açıldı. Bu bağlamda olayı ortaya çıkartan binbaşı dinlenecekmiş. Casusluk kumpası mağdurlarından aynı zamanda kendisi. Cemaatin etkili olduğu dönemlerde hükümetle beraber yargıda binbaşı Ebru Nihan Bozkurt deşifre etmiş. Onun bilgisine başvurulacakmış. Bu konudaki son bilgiler bu yönde. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK bakanlar oturumundan sonra Azeri Televizyonu'nun muhabirini yanıtlarken verdiği mesajlarda dikkat çekici. Soçi'ye gidiyorsunuz, Dağlık Karabağ'da gündeminizde olacak mı diye sormuşlar. O da demiş ki bununla ilgili Sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ben bu 5 rayon meselesinde daha hassas olmalarını, çünkü artık 30 yıla gidiyor. Artık bu iş yine bu bölgede çözecek güç Rusya'dır. Bugün de yine üçlü bir görüşüm olduğu için fırsat bulursam tekrar gündeme getiririm demiş. Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir demiş. Evet, yani Dağlık Karabağ'da çözüm için tabii Minsk grubu çalışmaları herhangi bir sonuca ulaşmış değil ama Rusya'nın etkili olduğu da açık. Cumhurbaşkanı da böyle demiş. Bu bölgede çözecek güç Rusya'dır ifadesini kullanmış. Evet, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün mesajları da dikkat çekici. Bütün bu başlıklarda aslında kendisi Fransa 24 kanalına konuşmuş. Amerika ile ilişkilerini iki başlıkta özetlemiş. Bir tanesi Amerikan yönetiminin PYD ve YPG'ye verdiği destek. Bunu eleştirmiş. İlişkiyi kesmeye bir süre sonra Rakka'yı kurtardıktan sonra ilişkileri keseceklerini söylemişlerdi. Hala bekliyoruz demiş. Zarrab vakasında eleştirmiş, davanın siyasi motivasyonlu olduğunu söylemiş. enerjiye bağımlı Türkiye, yaptırımlar esnasında İran'la bu ticareti biz yapmak zorundaydık. Başka yollarla yapmayı denemek zorunda kalacağımızı söyledik. İşin içine ekonomi bakanımız, bankalarımız girdi. Amerika bunları biliyor demiş. Onun için şimdi siyasileşti bu dava. Eleştirisi getirmiş Amerikan yönetimine. NATO ile ilişkileri kimsenin kesmeyi düşünmediğini altını çizerek vurgulamış İbrahim Kalın. Demiş ki NATO'nun hala sağlam ve açık müttefiki misiniz diye sorduklarında öyleyiz çünkü NATO'nun önemli bir müttefikiyiz demiş kendisi. Siyasi motivasyonu onu söyledim. Zarrab, Rıza Zarrab'la Cumhurbaşkanı arasında bir bağ yok ama zarar vermeye çalışıyorlar ifadelerini kullanmış. Soçi ile ilgili olarak da amaçlarının Suriye'yi bir arada tutmak olduğunu söylemiş ama Suriye'yi birleştirecek kişi Esed değil demiş. Meşruiyetini kaybetti. Suriye'yi kapsayıcı, demokratik, çok kültürlü, işlevsel ve meşru bir hükümet yapısına taşıyamaz. Sonunda Suriye halkının kararı diye bitirmiş. Tabii bu çok da bugünkü durumu karşılar nitelikte değil. Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın siyasi geçişte seçimlere katılabilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı gibi Rusya ve İran'ın desteği olduğunda herhalde belirtmek gerekiyor. S-400 başka bir Türkiye ile kriz başlığıydı. Bu konuda Amerika'dan gelen mesajlar ki James Mattis Pentagon şefi Türkiye'nin bağımsız kararı açıkça NATO ile müşterek yürütülemez. Dolayısıyla ileriye taşıyıp taşımama değerlendirmesini kendileri yapar demişti, açık bırakmıştı. Şimdi eğer böyle olursa Washington Post gazetesi Türkiye S-400 satın alırsa Amerika'nın yasal süreç gereği Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusunu tartışmış açıkçası. Bunu kimse bilmiyor tabii bunun sonuçlarını. Bir de böyle bir pürüz var. Yine de gelen mesajlar, işte Britanya'nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un yaptığı açıklama var. Türkiye'nin tamamen kendi kararıdır. Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'dan uzaklaşıldığı S-400'lerle görüşü tamamen absürt demiş kendisi. Nurettin Canikli de 2019 senesinde teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Enteresan. Rusya'dan gelen bilgiler 2022'ye işaret ediyordu uzmanların da ifadeleri ama Milli Savunma Bakanı 2019 demiş. Bakalım olacak mı? Bir de Afrin'e operasyonu gündemlerine aldıklarını söylemiş vaziyette. Böyle kapsamlı Amerika, Rusya, S-400'ler derken verilen mesajlar bu yönde. Rıza Zarrab davası başta da söylediğim gibi çok önemli Türkiye açısından. Türk ekonomisine etki edecek bir takım yaptırımlar gündeme sokulabilir iddiaları açısından önemli. Şimdi tabii daha duruşmalar başlayınca daha net göreceğiz. Siyaseten Türkiye'yi sıkıştırma çabası olduğu anlaşılıyor. Bu İran'a yaptırımların denilmesi, kara para aklama gibi bir takım unsurlar var. Buradan bir takım komisyonlar alındığını ortaya çıkartan ses kayıtları söz konusu idi. Şimdi tabii Rıza Zarrab itirafçı olmuş, öyle gözüküyor. En son avukatı sevgili Yavuz Ohan dün RSFM'deki programda konuştu Cahit Akbulut'la. Avukatı bunu bizzat dile getirdi. Hatta Hakan Atilla var, Halkbank yöneticisi, yine tutuklu Amerika'da. Onun da savcılıkla işbirliği yapabileceğini söylemiş vaziyette. Dolayısıyla dikkatler oraya çevrilmiş durumda. Evet, Soçi zirvesi bugün. Dediğim gibi daha açıklamalar gelecek. Üçlü zirve, ikili bir görüşme de olacağı anlaşılıyor. Vladimir Putin'in ayrıca İran lideriyle, Hasan Rouhani ile bir ikili görüşme, ayrı bir görüşme de yapacağını anlıyoruz. IŞİD'in artık günleri sayılı. IŞİD bir sahadan temizlenmiş vaziyette. Dolayısıyla nihai siyasi çözüm, Astana'yı Cenevre'ye bağlamak. Bütün bunlar masada, çatışmasızlık bölgeleri masada. Bunlar konuşulacak, ne çıkacak? Neler çıkabilir, tarafların pozisyonları nedir? Programın ikinci yarısında Moskova Devlet Üniversitesi'nden Doktor Kerim Has'a soracağız bunları. Bir diğer yandan Suudi Arabistan başkenti Riyad'da da ayrı bir zirve muhalefeti buluşturuyor Suudiler. Burada da tabii komitenin, Yüksek Müzakere Komitesi, Riyad muhalefeti de anılan Riyad Hicab'ın istifa ettiğini belirtelim. Bu istifa açıkçası olumlu karşılandı. Sergey Lavrov bir açıklama yaptı. Zaten Esad'ı devirmeye çalıştığını Riyad Hicab'ın söyledi Sergey Lavrov. Yani muhalifleri bir araya getirip çözüm bulmak gibi bir derdi olmadığı yorumunu yaptı Rusya Dışişleri Bakanı. O yüzden de olumlu karşıladıklarını söyledi bu gelişmeyi. Ama diğer yandan Suudi Arabistan'ın da Suriye muhalefetini birleştirme çabaları var. Biz onu da destekleyeceğiz vurgusunu ihmal etmedi. Şimdi dün asıl pazartesi günü oldu ama dün yansıdı dünya medyasına. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad. Rivayet o ki Türkiye üzerinden bir uçak, Rus uçağı, askeri uçağının geçtiği yansıdı. Oradan geçti ve Soçi'ye gitti ve Vladimir Putin tarafından ağırlandı. Sadece Beşar Esad Vladimir Putin'le görüşmedi. Üst düzey Rus askeri yetkililerle, çok her zaman yapılan bir şey değil bu. Onu belirtmek lazım. Rusya'ya konuk olduğunda liderler hem Rusya Devlet Başkanı hem de askeri heyetle, Genelkurmay Başkanı dahil bir araya gelmiyorlar ama Beşar Esad öyle oldu. Bir de kucaklaşma fotoğrafı var Vladimir Putin'le. Yine aynı şekilde Putin her gelenle kucaklaşmıyor, onu biliyoruz. Burada değişik sahneler yansıdı. Tabi verilen mesajlar IŞİD'in bitmesiyle, İslamcı militanlara karşı başarılı mücadelede ötürü tebriklerini ilettiğini belirtelim Esad'a Vladimir Putin'in. Siyasi sürece vurgu yaptığını belirtelim. Çok zor deneyimler yaşadı Suriyeliler. Terörist grupların kaçınılmaz yenilgisi yakın dedi Vladimir Putin. Esad da minnettarız Rus ordusunun oynadığı role de. 4 saatlik bir görüşme var ki 1 saatinin baş başa olduğu belirtiliyor. Bakalım bu bugünkü zirveye nasıl yansıyacak, neler olacak. Ama tabii üçlü zirvede özellikle de anlaşılan konular basına yansıdığı kadarıyla IŞİD ve Nusra cephesi, yani El-Kaide'nin Suriye kolu, bunlara son verecek adımlar konuşulacak ki dün aynı zamanda Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları da buluştular. Oradan çıkan açıklamalar, gelen açıklamalar, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Hulusi Akar ve Muhammed Bakri ile bir araya gelmişti. Gerasimov dedi ki İdlib'deki gerilim azaltma bölgesinde koordinasyon seviyesini arttıracak önlemler. Aktif saha, askeri operasyonların aktif hali tamamlandı. Şimdi temizleme, kalanları temizleme söz konusu. Türk Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Rusya açıklaması da daha çok IŞİD, kalan IŞİD ve El-Nusra militanlarının varlığına son vermek için somut adımlar üzerinde anlaşıldığı belirtiliyor. Bakalım Soçi'yi hakikaten göreceğiz, sonucu ne olacak. Bu arada telefon diplomasisi de çok yoğunlaştı ve Vladimir Putin, Rusya lideri, dün Donald Trump'la uzun süre, bir saat görüştü. Suudi Kralı Abdülaziz El Saud'la görüştü. Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ile görüştü ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Katar lideriyle de görüşmüştü. Orta Doğu'yu değerlendirdiler. Donald Trump'la özellikle Asya Pasifik zirvesinde bir ortak bildiri vardı. Suriye'deki siyasi çözüme vurgu yapan ve terörle mücadelede işbirliğine, onu teyit etmişler yapılan açıklamada. Amerikan açıklaması tabii biraz daha Cenevre sürecine atıf yapıyor. Çünkü Amerika sahadan dışlanmış gözüküyor. Kürtler olmasa aslında Amerikan askeri varlığı mümkün olamayacak Suriye'de. Ama Kürtler izin verdiği için orada kalabiliyor Amerikalılar. Şimdi tabii Astana süreci, bu süreçten sonra süreci bir de Suriye Halkları Kongresi ya da Ulusal Diyalog, aynı manada Ulusal Diyalog Kongresi diyalog toplantısına dökmek gibi bir dert var. Rusya'nın önerisi bu yine aynı şekilde. Buralardan bu telefon diplomasi, Soçi zirvesi nereye varacağını göreceğiz ama Putin ifade ettiği üzere Suriye sahasının %98'den fazlası artık ordunun kontrolünde demiş. Biraz tabii Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler daha fazla bir yekün tutuyor. Orada da Amerika'nın ondan fazla üssü olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu Soçi zirvesiyle beraber neyin nasıl hızlanacağını göreceğiz. Özellikle de İdlib sahasında Nusra cephesinin ve El-Kaide ile bağlantılı, ideolojik olarak bağı olan grupların akıbeti ne olacak? Bunlar Türkiye'den destek alıyorlardı. Bu destek kesilecek mi? Afrin'de ne olacak? Bütün bunlar biraz daha fazla şekillenmiş olacak. Son olarak başlık olarak Suriye Demokratik Güçlerine Amerika'dan en son ağır silah ve 120 Hummer fotoğrafları da sosyal medyaya yansıdı. 120 Hummer araç gönderilmiş ve bununla da bir gövde gösterisi yapılmış. Karayoluyla Semelka sınır kapısından içeri sokulduğunu söylüyor Kürt kaynaklar. 1900 tır dolusu bugüne kadar silah gönderildiği belirtiliyor ki Ankara Amerika'ya, bu yüzden demin İbrahim Kalın'a atfende aktarmıştım, rahatsızlığını dile getiriyordu. Evet, biraz Irak'a bakalım. Irak'ta da Başbakan Haydar el-Abadi açıklama yaptı. Dün IŞİD'i askeri olarak bitirdik. Ele geçirdiğimiz tüm bölgelerimizi kurtardık dedi kendisi. Elambar vilayetinde çöl alanlarında IŞİD hücreleri temizlemeye soyunduklarını söyledi. Milli gün ilan ediyor. IŞİD'den kurtuluş ilan edecekler. Tam temizlendiğinde herhalde açıklaması gelecek bunun da, ama şimdiden duyurdu kendisi IŞİD'den kurtuluş milli gününü. Bir yandan tabii Kürtlere çağrı yaptı. Kürt dostlarımızı çatışmaya yönelmemeleri konusunda uyarıyorum ve güvenliğin sağlanması için tüm yasalara çağırıyorum dedi. Memur maaşlarının ödenmesi, peşmerge maaşlarının merkezden ödenmesi gibi meseleler daha önce dile getirilmişti. Şimdi tabii Mayıs ayında seçimler var Irak'ta. Dikkatler oraya çevrildi. Dava Partisi'nin üyesi bu IŞİD'e karşı kazanılan zafer Abadi'nin işine yarayacak, öyle gözüküyor. O da buna yönelik mesajlar verdi. Tabii içeride sancılı durum devam ediyor. Mesela Tuzurmatu, Şii Türkmenlerin kenti, patlayıcı yüklü araçlarla en son dün 32 kişinin hayatını yitirdi, 75 kişinin öldüğü bir saldırı yapıldı. Tartışmalı bölge deniyordu ama Şii Türkmenler çok da Kürdistan bölgesine bağlanmayı istemiyorlardı bildiğimiz kadarıyla. Şimdi halk pazarı vurulmuş. Kim yaptı? İşte IŞİD sorumluluğun kim olduğunu henüz bilmiyoruz, bu saldırıyı kimin yaptığını. Ama semt pazarı vurulmuş, bu kadar ağır bir kayıp söz konusu olmuş. Kürdistan Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesut Barzani'nin ise Irak Federal Mahkemesi'nin 25 Eylül referandumunu, bağımsızlık referandumunu iptal kararını siyasi ve tek taraflı diye nitelediğini belirtelim. Bunun da gerekçesi 2005 anayasası olmadan önce kurulduğunu gerekçesini göstermiş. Meşru değildir diyor ama Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bu kararı kabul de etmişti. Şimdi Mesut Barzani farklı bir söylem kullanmış. Bu arada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Dışişler Sorumlusu Falah Mustafa Bekir'in Amerika'ya yardım çağrısı var. Özel temsilci atayın, Bağdat'la sorunlar için arabuluculuk yapın demişler. Evet, İran'dan mesajlar var. Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı devlet televizyonundan çıktı. Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını ilan etti. Diğer yandan da İsrail'in tuzağına düşmemeleri için bölge ülkelerini uyardı kendisi. Özellikle Arap Birliği bir araya gelmişti ve Hizbullah'ı terör örgütü diye nitelendirip İran'ı kınayan açıklamalar yapmıştı hafta sonunda. Buna yanıt verdi. Hizbullah Lübnan halkının bir parçası, silahları da sadece savunma amaçlı dedi kendisi. Gelen bilgilere bakırsa Suriye'den Lübnan'a silah sevkiyatını da durdurmuş Hizbullah bu arada. Herhalde İsrail'e bir mesaj olarak yorumlayabiliriz burada. Ruhani ayrıca bölgede egemen olmayı filan arzu etmiyoruz demiş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşmesi var. Burada veriyor bu mesajı. Irak ve Suriye'deki varlığımız bu ülkelerin terörle mücadele eden hükümetlerinin davetiyle gerçekleşti. İran bölgeye egemen olmayı arzu etmiyor. Fransa gerçekçi tarafsız yaklaşım sergilerse daha etkili ve yapıcı bir rol üstlenebilir mesajı vermiş aynı şekilde. Evet, Lübnan tabii Hariri herkes bekliyordu 17 gün sonra. Gidip Suudi Arabistan'da istifasını verdikten 17 gün sonra bir de Paris'e gitti arada, geri döndü. Hizbullah'ın tehdidi altında olduğunu öne sürmüştü. Babası gibi suikaste uğrayacağı iddialarını dile getirmişti ama biraz karikatürize oldu yaptığı açıklamalarla. Ve Lübnanlıların büyük bir kısmı öyle gözüküyor ki Suudiler tarafından rehin alındığını düşünüyorlar. Öyle ki bir takım fotoğrafları bile yayınlandı, çektirdiği ayağındaki ayakkabılar büyük olduğu ve birkaç numara büyük gibi gözüküyor. Hani ayakkabılarını da Suriyeliler çalmış gibi komik fotoğraflar paylaşıyorlar. Velhasıl geri döndü kendisi ve Lübnan Cumhurbaşkanı istifasını kabul etmemişti. Bitti. Gelsin burada versin. Öyle başka bir ülkeye gidip istifa etmek olmaz demişti Michel Aoun, Hristiyan asıllı Cumhurbaşkanı. Ve şimdi de diyalog için biraz beklemesini istemiş. O yüzden istifasını askıya almış şimdilik. Bekletecek daha doğrusu. Ulusal diyalog ciddi başlangıç olmasını umut ediyorum da demiş Hariri. Tabii biraz siyaseten gücü azalmış gözüküyor Saad Hariri'nin. Lübnan'da bir kaynama olacağı açık. Lübnan ordusunun da Genelkurmay Başkanlığı'nın güneydeki askerlere hazır olun talimatı verdiği haberleri var. Suudi Arabistan'ın talebiyle İsrail'in yeni bir savaş başlatabileceği iddiaları yansımıştı Lübnan'a. 2006 savaşının anıları herkesin aklında, o yüzden böyle gelişmeler de oluyor. Evet, Filistin yönetimi FKÖ'nün ofisini kapatması nedeniyle Amerika'yla tüm resmi makamlarla iletişimi kesmiş iddiaya göre. İsrail'le UCM Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayeti vardı Filistin yönetiminin. Amerikalılar da bu şikayet yüzünden FKÖ'yü kapatma tehdidi savurmuşlardı. Bunu da hayata geçirmişlerdi. Filistin'den misilleme gelmiş bu iddia doğruysa. Mısır 29 kişiyi Türkiye adına casusluk yapma ithamıyla gözaltına almış. Terör örgütüne katılmak deniliyor. Herhalde burada İhvan, Müslüman kardeşler, evet, kastediliyor olsa gerek. 2013'te Mısır ordusunun yeniden yönetime ağırlığını koymasıyla, el koymasıyla birlikte ilişkiler kötüleşmişti Türkiye ile Mısır arasında. Evet, vaktim azalıyor. Almanya'da koalisyon krizi var. Aktarmıştım kısaca. Seçimlerden sonra Angela Merkel hükümeti kuramıyor. Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile bir koalisyon hükümeti gündeme gelmişti. Jamaika koalisyonu denilen, ama bir türlü uzlaşma sağlanamıyor. Ayrı ayrı bir araya gelindiler. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Yeşiller ve Hür Demokratların liderlerini ağırladı. Yeniden seçim elinde tabii Cumhurbaşkanı'nın, böyle bir koalisyon kurulamazsa erken seçim de söz konusu olabilir. Peki ne olacak? Bu hafta içerisinde yeniden pazarlıklar var. Martin Schulz, Sosyal Demokratların genel başkanı da devrede. Buradan bir şey çıkar mı? CDU ve SPD, yani Sosyal Demokratların koalisyon için masaya oturmaları söz konusu. Çünkü olmazsa hükümet kurulamayacak. Ve hakikaten ya azınlık hükümeti olması gerekecek. O da Merkel'in işine gelmiyor açıkçası. Merkel alışkın da değil. 3 dönemdir Almanya'yı yöneten demir yumruklu lider. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var Almanya'da. Evet. Soykırım, savaş suçu, insanlığa karşı suçun da aralarında bulunduğu 11 ayrı suçtan yargılanıyordu. Bosna Nasıpları'nın eski komutanı Ratko Mladic hakkındaki karar açıklandı. Soykırım yapıldığına tekrar hükmetti. 2011 senesinden beri zaten bu Yugoslav, BM'ye bağlı Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu yargılanıyor. 75 yaşında eski general. Ömür boyu hapse mahkum edilecek büyük olasılıkla, cezanın şeyi de açıklanacak. 1992-95 yılları arasındaki savaşta müthiş insanlık dramlarına tanıklık edilmişti ve Sırpların askeri yönetiminin ve siyasi yöneticilerinin bu işte dahilleri büyük. Radovan Karadžić 40 yıl hapse mahkum edilmişti. Bosna kasabı olarak anılan Mladic ise yargılanması devam ediliyordu. En başta da Srebrenica'da Karadžić'in verdiği emirleri uygulayarak 8 bin erkek ve erkek çocuk katledilmişti. Pek çok savaş suçu yönlendiriliyor. Yüzlerce dava da var. Böyle bir gelişme var. Yugoslavya'yı paramparça eden, bölen tabii Batılıların da, Batılı hükümetlerin de bunda büyük payı olduğunu belirtmek lazım. Bölgede Yugoslavya'nın birbirinden ayrılarak küçük parçalar halinde olması için başta Almanya, Amerika olmak üzere Avrupa ülkeleri de az uğraşmamışlardı. Bu bölünme temasıyla birlikte komşu komşunun gırtlağına sarılır hale gelmişti eski Yugoslavya ülkelerinde. Ve son olarak Zimbabwe lideri Robert Mugabe, ulusal kahraman, devlet başkanı, 31 yıldır ülkeyi yönetiyordu. 37 yıldır, pardon, yanlış söylüyorum. Sonunda ordu ve kurumsal yapı devreye girdi, ikna ettiler, istifa ettiği duyuruldu. Parlamento sözcüsü duyurdu. Zimbabwe 96. maddesi uyarınca Zimbabwe Anayasası'nın istifasını resmen sunduğu, mecliste okundu istifa mektubu. Sevinç gösterileri var. Mugabe döneminden sonra ne olacak? Her şey değişecek mi Zimbabwe'liler için? Hep birlikte göreceğiz. Efendim, bir ara verelim. Lena Chamamian'dan Love in Damascus'u dinleyelim. Az sonra Kerim As'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Moskova Devlet Üniversitesi'nden Doktor Kerim Has var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Çok sıcak gelişmeler var. Gerçi ben söylenip duruyorum. Dünya işleri hep sıcak oluyor. Hiç bir türlü teskin olmuyor diye ama bugün daha özel bir gün herhalde. Soçi'de üçlü liderler zirvesi var. Sizinle de son bir yılda da çok sık değerlendirme yapmaya çalıştık. Zaman zaman durumu liderler zirvesine taşındı iş. Suriye Savaşı'nın sonu için sonunu getirmek, siyasi çözümü getirmek için Rusya'nın öncülüğünde, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde destek olduğu bir süreçle çatışmasızlık bölgeleriyle bu iş belli bir noktaya taşındı. Ve en sonunda da üç ülkenin liderlerini buluşturan bir aşamaya gelindi. Öncelikle buradan başlayarak sormak istiyorum. Şimdi hep temsilciler aracılığıyla bir şekilde Astana'da, Kazakistan'da bu iş yürütüldü. Fakat daha önce de böyle liderler bir araya gelsin diye bir şey konuşulmamıştı. Ya da genelde bu süreçler hani liderler önce bir zirvede buluşur, ondan sonra alt düzeyde devam eder, bu şekilde olurdu. Niçin bir anda bir liderler zirvesi toplama gereği hissedildi sizce?
Aslında böyle liderler zirvesi, yani sizin bahsettiğiniz çok önemli. İlk defa böyle bir zirve düzenleniyor. Üçlü zirve. Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye başlığıyla toplandığı ilk defa böyle bir zirve düzenleniyor. Bu nokta önemli. Ancak buraya giden yolun aslında taşları önceden döşenmişti. Şöyle ki geçtiğimiz iki yıl içerisinde Rusya Suriye'ye askeri müdahalede bulunduktan sonra Eylül 2015 sonuydu ve bu tarihten sonra sahada denklem, askeri denklem baştan sona değişmiş durumda gelinen noktada. İki yıl önce biz Esad gitti gidecek diye konuşurken muhalifler Şam'a oldukça yaklaşmışlardı. Şu an ise muhalifler oldukça alan hakimiyeti kaybetmiş durumdalar ki muhalif örgüt olarak çok fazla da bir örgüt kalmadı sahada. Terör örgütleri daha fazla hakimiyetleri var. Ve gelinen noktada baktığımızda Putin'in dün itibariyle bir açıklaması olmuştu. Suriye'de hükümet güçlerinin kontrolü altındaki toprakların oranı %98'e varmış durumda. Bu şu demek, yani müthiş oranda sahada denklem değişti, dengeler değişti. Ve tabiri caizse Suriye'deki savaşı Rusya ve müttefikleri kazanmış durumdalar. Ve bu savaşı kazanmak ancak barışı kazanmak anlamına gelmiyor. İşte bu zirve de biraz Suriye'de Soçi zirvesi, Soçi'deki üçlü zirve biraz Suriye'deki barışı kazanmaya amaçlayan, barışı kazanmayı amaçlayan bir zirve olacak. Ve Moskova'da muhtemelen bu Astana'dan Cenevre'ye uzanan yolda bu Soçi'deki stratejik mola olarak ben isimlendiriyorum bunu. Bu stratejik molayı Suriye'nin bir anlamda yalkısına dönüştürmeyi amaçlayacak. Yani aslında sadece Moskova'da değil, diğer aktörler de aynı şekilde. Ve dolayısıyla biz biliyoruz ki Suriye krizinde iki platform vardı şu güne kadar. Birincisi Cenevre platformuydu. Bu Cenevre platformu Suriye krizinin başından beri devrede. Ancak şu son iki yıldır, Aralık 2015'te en son bir karar kabul edilmişti orada. Evet. Ve bu dönemden beri Cenevre'deki süreç işlemedi. Çok fazla aktif işlemedi. Zira oradaki hem Cenevre görüşmelerindeki katılımcı hem de görüşme formatı farklıydı. Ve bu çok işlemediği için geçen yıl itibariyle, Aralık sonu itibariyle Astana'da bir süreç başladı. Dolayısıyla iki platform vardı. Astana'da ise hem silahlı muhalifler katılıyordu görüşmelere, hem de doğrudan Esad rejimiyle görüşme durumundalardı ki ve burada da Astana sürecinde de 3 aktör özellikle güvenlik alanında görüşmeleri yürütüyorlardı. Astana'da müzakereler bu güvenlik perspektifiyle yürütülüyordu. Silah muhalefet olduğu için. Ve 3 garantör ülke vardı. Türkiye, Rusya ve İran. Ve gelinen noktada biz bir anlamda bu bir yıla yakın süredir Astana'da Suriye'nin güvenlik alanındaki garantörlüğün bu üç ülkenin garantörlüğünün Cenevre'ye giderken de Suriye'nin geleceğine dair siyasi sürecin garantörlüğünü de kapsayacak şekilde bir stratejik planlamanın yapılacağı bir zirve olacak. Zirvesi. Bu anlamda bakıldığında mantıklı, çünkü dediğim gibi savaş kazanılmış durumda büyük oranda Rusya ve müttefikleri tarafından ve dolayısıyla sizin haliyle şu an şu aşamada yavaş yavaş hatta hızlı bir şekilde denilebilir. Askeri süreçten ziyade artık siyasi geçiş sürecini konuşmanız lazım. İşte muhtemelen bu konular konuşulacak Soçi zirvesinde de.
Peki burada tabii bir takım pürüzler yok değil. Siyasi süreçten evet. Bahsettiğimizde işte Türkiye hala bir şekilde Esad'lı olmaz diye söylüyor demek lazım. Yani vurgusunu kimi zaman daha yüksek sesle yapacak şekilde. Fakat bu noktada kimse pek de hatta belki Cenevre sürecinin katılımcıları bile artık o noktada değiller. Böyle bir pürüz var, birincisi Türkistan. İkincisi de Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin bu sürece nasıl müdahale edeceği. Rusya'nın bir de Halk Kongresi, Ulusal Diyalog Kongresi, Suriye Halkları Kongresi diye adlandırılan bir başka inisiyatif olduğunu biliyoruz. Muhtemelen evet. Soçi'nin sonuçları da bu Suriye Halkları Kongresi'ni de etkileyecek nitelikte olacak. Bu pürüzler düşünüldüğü zaman bunu da sormak istiyorum. Yani Türkiye bu anlamda diğer iki garantör ülkeyle uyumunu siz nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Sorarken de bir de açarak sormak lazım herhalde. Pazartesi günü yansıdı görüntüleri. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Türkiye hava sahasından kuvvetle muhtemel ki, tabii ki bu bir iddia ama uydu görüntülerinden saptanan bir uçak, Rus uçağı söz konusu bu aynı rotada. Türkiye üzerinden muhtemelen giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından oldukça da sıcak bir biçimde. Genelde Putin dünya çapında soğukkanlı bir isim olarak, lider olarak tanınıyor ve her gelinde bu kadar kucaklayarak ağırlamıyor. Birincisi kucaklayarak, ikincisi üst düzey Rus askeri yetkililerinin de katıldığı bir toplantıda ağırladı. Biraz sıra dışı değil mi bu? Bunu da böyle bu sorunun içine insert ederek sormuş olayım. Türkiye evet. açısından Türkiye neresinde bu garantörlerin içerisinde, neresinde duruyor sorusu.
Muhakkak şimdi tabii bu üç temel aktör bütün hem çıkarları noktasında hem de Suriye'nin gelecek vizyonu bağlamında birbiriyle örtüşen yaklaşımlara sahip değiller %100. Bu açık, yani bu net. Şimdi Esad konusunda ilk sorunuz, Türkiye'nin pozisyonuna baktığımızda ben açıkçası şu son bir yıldır özellikle bu konunun Türk liderlerce veya siyasi liderlerce çok fazla dile getirilmediği kanaatindeyim. Yani bu Esad gitsin, zaten o ilk zamanki Suriye krizinin ilk başlangıcındaki sert tutum biraz değişmiş gibi geliyor bana. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Nitekim bayi yoldan da aslında Türkiye sahada baktığımızda Rusya üzerinden bir anlamda rejimle de bir diyalog halinde, dolaylı yoldan dahi olsa. Zaten bu sizin dediğiniz mesele de var. Bu son sembolik bir öneme sahip belki de. 2 yıl önce Esad işte Rusya'ya görüşmeye gittiğinde, Moskova'ya görüşmeye geldiğinde buraya, Irak ve İran hava sahasını kullanarak yine bir Rus uçağıyla gelmişti. 2 yıl önce. Ekim 2015'te. Ancak o iddianın gerçek olma ihtimali, yani bu 2 gün önceki Esad Putin görüşmesinde işte Rus uçağının işte Soçi ve Hümeymin üssü, Suriye'deki Rus Hümeymin üssüyle gel git durumu ve bunların zamansal olarak Esad Putin görüşmesiyle örtüşmesi, dün gece de Esad'ın gitmesi, bu örtüşüyor. Yani orada Türkiye tam anlamıyla Esad karşı bir pozisyonda benim gördüğüm kadarıyla değil şu aşamada. İkincisi bir de tabii Rusya da burada Esad'ı, Putin neticede Soçi'de ağırladı. Bu bir açıdan bunu da gösteriyor. En azından belli bir süre daha, yani bu kadar ağırlandıktan sonra bu siyasi geçiş sürecinde Esad'la muhtemelen Rusya yapmak isteyecektir. Yani evet. Burada pozisyonunu Rusya'nın hızlı bir şekilde değiştireceği kanaatinde değilim. Evet. Savaşı kazanmış. Ne kadar süre emin değilim. Ama bana yine orta vadede, yani bir daha doğrusu kısa vadede Esad'a desteğini çekeceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu biraz da Türkiye biraz da mecburen bunu kabullenmek durumunda evet. kalacak.
Bir de
tabii işin bir de diğer yanı var. Son onu bahsediyorum.
Tabii.
Türkiye için de Esad birinci tehdit olmaktan çıktı gelinen süreçte. Türkiye'deki siyasi iktidar için. Özellikle Kürt meselesi daha fazla ön plana çıktı son dönemde. Dolayısıyla burada da tehdit öncelikleri bağlamında da Ankara siyasi iktidarın bir değişiklik söz konusu. Ve bu bağlamda değerlendirmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum.
Tabii şeyi herhalde belirtmek lazım. Ben de sahaya da gidişlerimden ve orada Suriye'de halen yaşayan gazeteci olsun, sıradan insan olsun, ahbaplardan bildiğim kadarıyla Beşar Esad'ın Suriye içerisindeki durumu da çok güçlü. Çünkü rakibi yok gözüküyor. Farklı bir süreç işletilir mi bilmek mümkün değil ama sandık kurulsa sandıktan Esad'ın çıkacağı da kesin. Rusya'nın pozisyonu da hatırlatmak lazım herhalde. Suriye halkı kararı verecektir. Önemli olan şeffaf seçimler yapılmasıdır, olmuştu şimdiye kadar. Sahip çıkmak doğrudan ya da çıkmamak şeklinde değil, fakat belki de Suriye içerisinde kimin hakikaten en popüler desteğe sahip olması çizgilerini belirlemişti. Oradan da kolay kolay çıkacak gibi gözükmüyorlar. Fakat işin Kürt meselesine geldiğimiz zaman, Kürt başlığı meselesine eninde sonunda gelmek durumunda kalıyoruz galiba. Bu noktada biz işte Amerikan yönetiminin çok son dönemde yoğun silah verdiğini, işte Hammer'larla en son sosyal medyaya fotoğraflar yansıdı. İddialar var. 1900 tır silahtan bahsediliyor. Mattis'in burada askeri olarak Suriye'de kalacağız. Yani Cenevre'den net bir sonuç çıksa da çıkmasa da tarzında biraz polisliğe de vurgu yaparak yaptığı açıklamalar vardı. Rusya'yı rahatsız etti bu açıklama. Bir şekilde burada bir Amerikan askeri varlığı var Kürtler sayesinde. Rusya'nın da Kürtlerle ilgili politikası baştan beri aslında herhalde ilkesel ve istikrarlı demek lazım değil mi? Dışlamadan sürece katmak, masaya muhakkak Suriyeli Kürtleri de taşımak gibi vurgular çok sık yapıldı. Gerçi Şam yönetimi de anladığımız kadarıyla Amerikasız Suriye Kürtlerini ulusal diyaloğun parçası olarak görmek istiyor yaptıkları açıklamalardan. Fakat Türkiye biraz daha farklı bir yerde galiba duruyor. Hatta İranlıları bile bu bağlamda belki sayabiliriz ya da belki Türkiye'ye yakın sayabiliriz Suriyeli Kürtlerin konumu açısından, pozisyon açısından. Buradaki fark nedir? Türkiye hiçbir şekilde Suriyeli Kürtleri masada görmek istemiyormuş gibi bir resim çiziyor. Bu da hani o garantör ülkeler durumunu sanki biraz bozuyor gibi. Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
Şimdi tabii Türkiye'nin Kürt politikası veya PYD'ye yönelik, işte terörist olarak kabul ediyor, buna yönelik politikası netice itibariyle Ankara'daki siyasi iktidarın tutumuyla alakalı bir durum. Belki başka bir iktidar olsa daha farklı bir politika izleyebilirdi. Dolayısıyla biz bunu biraz şu an konjonktürel bağlamda değerlendirebiliyoruz.
Evet.
Uzun vadeli bölgesel bir Kürt vizyonuna sahip mi değil mi, bu netice itibariyle tartışılabilir bu husus. Ancak gelinen noktada netice itibariyle şu an itibariyle Ankara'nın ve Moskova'nın bölgedeki Kürt meselesine, sadece Suriye'de değil Irak'ta da, yani Türkiye'deki Kürt meselesine de bakışı birbirine örtüşmediği, bunun bakışlarının örtüşmediği açık, bunu biliyoruz. Şimdi Rusya tabii bu meseleye biraz ikili bir alanda bakıyor. Birincisi gelinen noktada bir askeri süreç dediğim gibi sona yaklaşmış durumda. Siyasi sürecin konuşulmasını istiyor. Artık Suriye'nin geleceğinin şekillenmesini, siyasi açıdan hangi ne tarz bir devlet yapısına kavuşacaksa bunun konuşulmasını arzu ediyor. Bu bağlamda baktığımızda zaten PYD de veya diğer Kürt gruplar da doğrudan krizin başından beri Esad karşıtı bir tutum izlemediler. Yani muhalif grup olarak çok fazla adlandırılamaz Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD. Zaman zaman Esad rejimiyle çatışmalar yaşandı ama bunlar daha çok konjonktür anlamında bir düşünülmesi gereken çatışmalar. Krizin başından beri aktörler sahada Esad karşıtı bir çizgide diğer muhalif örgütler gibi yer almadılar. Bunu kabul etmek lazım.
Ama son dönemde Amerika ile çok yakınlaştılar. Evet. Yani herhalde Şam yönetimi açısından bir pürüz, asıl pürüz o.
Aynen. Zaten asıl şu an müzakerelerde özellikle Amerika ile olan, Rusya ve Amerika arasındaki müzakerelerin temel husus o olacak. Odur muhtemelen. Zira kontrol ettikleri alan itibariyle Kürtler veya PYD'nin kontrolünde yaklaşık bir Suriye toprakları söz konusu ve bununla birlikte de Suriye'nin enerji kaynakları bağlamında baktığınızda %80'lik bir orana tekabül ediyor PYD'nin kontrol altındaki topraklar. Tabi bu Rusya'nın Suriye'deki gelecek vizyonu açısından çok fazla örtüşen bir durum değil. Zira Esad rejiminin sosyoekonomik olarak durumunu devam ettirebilmesi için bu kaynaklara da ihtiyacı var.
Yani Esad rejiminin de değil, herhangi bir ülkenin nüfusunun kısmının kaynakların %80-90'ının elinde tutmasına izin vermesi herhalde çok mümkün olmaz. Avrupa'da olsa bu yine aynı tepki verilir.
Evet. Ve dolayısıyla burada benim gördüğüm kadarıyla bir taraftan Rusya siyasi süreç bağlamında bu Suriye'deki devlet yapısında artık adami merkeziyetçiliği mi veya federasyonu mu artık başka bir seçeneği mi öne çıkarıp bunun konuşulmasını arz ediyor ki benim tahminim bu önümüzdeki günlerde özellikle bu kongre, ulusal diyalog kongresine kadar Esad cenahından bir açıklama gelebilir. Biz müzakerelere açığız, müzakerelere başlayabiliriz bu konuda diye veya kendileri yeni bir artık reform söylemi geliştirebilirler, anayasal reform söylemi. Evet. Ve bu bağlamda da Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin organizasyonu Rusya, bu Aralık başlarında planlanıyor bu Soçi'de düzenlenmesi. Ve burada da muhtemelen rejim delegasyonu bünyesinde PYD'nin çıkarlarının da tutunacağı veya PYD'nin demeyelim, zira bütün Kürt aktörlerin desek belki daha doğru olur, PYD haricindekiler de olmak üzere bütün Kürt aktörlerin de sahada yer alan çıkarlarının korunacağı bir rejim delegasyonu oluşturulup böyle bir kongreye katılım söz konusu olabilir ki bu Türkiye'nin dediğim gibi çok fazla yüksek perdeden ses çıkarabileceği bir durum olmayabilir çünkü Suriye'nin kendi iç meselesi bu olacak o halde. Evet. Bir de tabii bu PYD meselesinde Rusya, sizin de yine bahsettiğiniz husus önemli. Amerika'ya tamamen teslim demiyor bu aktörü veya Kürt aktörünü. Bu çünkü uzun vadeli çıkarları açısından Türkiye istese de istemese de nasıl Türkiye Kırım Tatarları konusunda bir hassasiyeti sahip başka bir nedenlerle, dinamiklerle tabii ki. Ancak Rusya'da bölgedeki çıkarlarını yarın öbür gün Türkiye ile umarım böyle bir şey olmaz ama nasıl uçak krizinde baştan itibaren ilişkilere bir format atıldı veya İran'la tamamen örtüşmüyor yine aynı şekilde Rusya'nın çıkarları. Bunu uzun vadede bu kartı elinde tutmak isteyecektir yedekli kart olarak. Hı hı. Ve bunların da haricinde özellikle şu an günümüzde belki bugün de tartışılacak bu husus Afrin meselesi. Türkiye operasyon düzenlemek istiyor buraya. Evet. Ama Rusya'nın ben buna çok fazla o anlamda sıcak yaklaşacağını zannediyorum. Çünkü Afrin üzerinden Afrin nasıl Türk ordusu için veya Türkiye için bir kart ise her an operasyon yapabilirim diye bir PYD'ye bir mesaj gönderiyorsa, teklif gönderiyorsa Rusya için de bu bir kart. Zira Afrin üzerinden bölgedeki Kürtleri kontrol edebilme, tamamen Amerika'nın hakimiyeti altına girmemeleri konusunda baskı kurabilme imkanı veriyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu Kürt meselesinde PYD meselesine tam anlamıyla örtüşmüyor. Ancak dediğim gibi bu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne farklı bir formatta PYD'yi katmak isteyebilir Rusya. Yani bu şekilde bir formül geliştirilebilir. Muhtemelen bu konuda bugün özellikle Türkiye tarafını ikna etmeye çalışacaktır. Ve dediğim gibi tabii tahmin olarak düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ben açıkçası özellikle Suriye'deki bu yani Suriye Ulusal Diyalog Kongresi organize edilene kadar meseleyi yani PYD ile rejimin aradaki açığı daha da azaltacak bir pozisyona doğru yaklaşacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Bunun en son bir sinyalini biliyorsunuz Temmuz ayındaydı zannediyorum. Haseke'de görmüştük. Hı hı. Orada PYD güçleri ellerindeki petrol gelirlerinin %65'ini Esad rejimine verme konusunda bir Şam'la anlaşmaya varmışlardı. PYD de orada %15'lik gelirlerden kendi almak kararı almıştı. Diğer geri kalanı da oradaki bölgedeki Arap aşiretlerine dağıtılacak şekilde bir formül bulunmuştu. Hı hı. Dolayısıyla burada özellikle PYD'nin ve bölgedeki Kürt aktörlerin Rusya özellikle 3 konu hususunda, birincisi güvenlik ve savunma politikaları konusunda tamamen Şam'dan bağımsız bir politika izlemelerini istemeyecek gelecek sürenin geleceği bağlamında. İkincisi dış politika bağlamında tamamen Amerika endeksli, Amerika oryantasyonlu bir politika çizgide bir politika izlemelerini istemeyecektir. Ve üçüncüsü de enerji kaynakları bağlamında Şam'dan bağımsız hareket etmelerini istemeyecektir. Hı-hı. Bu üç noktada zaten Türkiye, Rusya ve İran'ın hemfikir olabilecekleri bir kapı Hı-hı. aralıyor diye gözüküyor. Denilebilir. Bu Soçi'de de muhtemelen burada bir konsensüse varılıp o şekilde Cenevre'ye gidişat olacaktır diye düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizi açtık, doldurduk, açtık Doktor Kerim Has'a. Daha sonraki süreçte tekrardan başvuracağız kendisini, değerli görüşlerine. Çok teşekkürler. Efendim, eksenin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Suat Masli'den Hayati ile veda edelim.
Saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.